Ayrım 5. İlk Adam. Albert Camus. Sayfa 53. Baba, ölümü, savaş, saldırı. Kapının eşiğinde kollarında sıkıyordu onu. Bedeni basamakların yüksekliğinin anısında hala tam olarak saklıyormuş gibi, merdiveni tek ve şaşmaz bir atılımla, tek bir basamağı bile şaşırmadan, dörder dörder çıktığı için soluk soluğaydı. Yeni başlayan sıcağın buharlaştırıp dağıtmaya başladığı sabah sulamaları nedeniyle, yer yer parlayan, şimdiden iyice canlanmış sokakta, takside indiği zaman yine eski yerinde, dairenin iki odası arasında, berberin sundurmasının yukarısında bulunan, tek ve dar balkonunda görmüştü onu. Berber artık Jean'la Joseph'in babası değildi. O veremden ölmüştü. Meslekten hep onun bunun saçlarını solumaktan diyordu karısı. Ama sundurmanın dalgalı saçtan kaplaması gene hep incirlerle, kağıt parçalarıyla, eski izmaritlerle doluydu. Orada duruyordu öyle. Her zaman gür ama yıllardır ağarmış saçlarıyla. Gene de yaşının 72'yi bulmasına karşın hala dikti. Aşırı inceliği ve hala belirgin güçlülüğü nedeniyle 10 yaş daha aşağı olduğu söylenebilirdi. Tüm aile böyleydi. Gevşek görünüşlü ama gücü tükenmek bilmeyen bir zayıflar boyuydu. Üzerlerinde yaşlılığın hiçbir etkisi olamazmış gibi görünüyordu. Yarı dilsiz Emil dayı 50 yaşında bir genç adamı andırmaktaydı. Büyük anne başını eğmeden ölmüştü. Şimdi kendisine doğru koştuğu annesine gelince onlarca yıllık tüketici çalışma kendisinde Comerie'nin bütün gözleriyle hayran olduğu genç kadına saygı göstermiş olduğuna göre hiçbir şey onun yumuşak direşkenliğini indirgeyemeyecek gibiydi. Kapının önüne geldiği zaman annesi kapıyı açıp kollarına atılıyordu. Burada yeniden görüştükleri her seferde olduğu gibi onu tüm gücüyle bağrına basıp sıkarak 2-3 kez öpüyor, kollarında kaburgalarını, biraz titreyen omuzlarının sert ve çıkık kemiklerini duyuyor, o da onun cildinin tatlı kokusunu içine çekiyor. Bu koku ona boynunun altında, iki boğaz kirişinin arasında, şimdi artık öpmeyi göze alamadığı ama çocukken ve onu dizlerinde aldığı, onun da burnu kendisi için sevginin çocuk yaşamında çok ender olan kokusunu taşıyan bu küçük çukurda, uyur gibi yaptığı ender anlarda içine çekmekten ve okşanmaktan hoşlandığı şu yeri anımsatmaktaydı. Annesi onu öpüyor, bıraktıktan sonra onu süzüyor ve ona yöneltilebileceği ya da anlatabileceği tüm aşkı içinde tattıktan sonra henüz bir ölçü eksik olduğuna karar vermiş gibi sarılıp bir kez daha öpüyordu. ''Oğlum, uzaktaydın.'' diyordu. Hemen sonra başını çevirip daireye dönüyor, sokağa bakan yemek odasına oturtuyordu. Artık onu da başka hiçbir şeyde düşünmez gibi görünüyordu. Hatta ona bazı bazı sanki şimdi içinde yalnız başına devindiği dar, boş ve kapalı evrende fazlaymış ve onu rahatsız ediyormuş gibi, en azından o böyle bir izlenime varıyordu, tuhaf bir anlatımla bakıyordu. Ayrıca o gün gelip yanına oturduktan sonra içinde bir kaygı varmış gibiydi. Arada bir o güzel koyu ve ateşli bakışıyla kaçamak bir biçimde sokağa bakıyor, sonra da bu bakış Jacques'e dönerek yatışıyordu. Sokağın gürültüsü artıyor, ağır kırmızı tramvayların demir gürültüleri içinde geçişleri sıklaşıyordu. Comerie annesine bakmaktaydı. Ak yakalı, küçük bir gri bluz giymiş, pencerenin önüne, yanlamasına, rahatsız bir iskemleye oturmuş, hep öyle duruyordu. Sırtı yaşlılıktan biraz kamburlaşmıştı ama arkalığın desteğini aramıyordu. Ellerini küçük bir mendilin çevresinde birleştirmişti. Zaman zaman uyuşmuş parmaklarının arasında top gibi yuvarlıyor, sonra başı hafiften sokağa dönük, giysinin çukurunda, ellerinin arasında bırakıyordu. 30 yıl öncesinin aynıydı. Kırışıklıkların ardında mucizemsi bir biçimde genç kalmış yüzü buluyordu gene. Alında erimiş gibi düz ve parlak kaş kemerleri, küçük düz burun, dudakların köşesinin takma diş çevresinde buruşmasına karşın ağzı hala düzgün. Öylesine çabuk bozulan boyun bile düğüm düğüm olmuş kirişlere ve biraz gevşemiş çeneye karşın biçimini korumaktaydı. ''Berbere gitmişsin.'' dedi Jacques'e. Suçüstü yakalanmış küçük kız havasıyla gülümsedi. ''Evet, biliyorsun. Sen geliyordun.'' Her zaman neredeyse görünmez olan kendi yöntemiyle yosma olmuştu. Ve ne kadar yoksulca giymiş olursa olsun, Jacques'e çirkin bir şey giydiğini gördüğünü anımsamıyordu. Şimdi bile giydiği gri ve karalar iyi seçilmişti. Her zaman yoksun ya da yoksul ya da bazı bazı durumu düzgünce, kimi akrabalar böyleydi, boyun beğenisiydi bu. Ama hepsi, özellikle de erkekler, tüm Akdenizliler gibi beyaz gömleklere ve pantolonun çizgisine önem verir, giysilerin enderliği nedeniyle sürekli olan bu bakım işinin anne olsun, eş olsun, kadınların işine eklenmesini doğal bulurdu. Annesine gelince, başkalarının çamaşırlarını yıkayıp evlerini temizlemenin yetmediğini hiç usundan çıkarmamıştı. Jacques'e de evden ayrılıp hiç çamaşır yıkamayıp ütü yapmayan kadınların dünyasına varıncaya dek, ne denli eskilere giderse gitsin, annesini her zaman kardeşinin ve kendisinin tek pantolonlarını ütüler görmüştü. İtalyan dedi annesi berber. İyi iş yapar. Evet dedi Jaco'ya. Çok güzelsin diyecekti. Ama durdu. Annesi konusunda bunu hep düşünmüş ama ona söylemeyi hiçbir zaman göze alamamıştı. Kızmasından korktuğundan ya da böyle bir övgünün onun hoşuna gideceğinden kuşku duyduğundan değil, ancak bunu söylemek tüm yaşamı boyunca arkasına çekildiği gördüğü görünmez duvarı aşmak olacaktı. Yumuşak, kibar, barışık, hatta edilgendi. Gene de hiçbir şey, hiç kimse, hiçbir zaman fethedememişti onu. Yarı sağırlığıyla, konuşma güçlüğüyle yalıtlanmıştı. Güzeldi kuşkusuz ama neredeyse erişilmezdi. O daha güleç olduğu, yüreği de ona doğru daha çok atıldığı için daha da erişilmezdi. Evet, tüm yaşamı boyunca aynı korkak ve boyun eğmiş, gene de uzak havasını 30 yıl önce araya girmeden annesinin Jaco'ya kırbaçlı dövüşünü izleyen bakışını korumuştu. Oysa kendisi çocuklarına hiçbir zaman el kaldırmamış, hiçbir zaman onları azarlamamıştı. Bu vuruşların onu da yaraladığından kuşku duyulamazdı. Ama yorgunluk, konuşma güçlüğü, annesine göstermek zorunda olduğu saygı araya girmesini engellediğinden sesini çıkarmazdı. Günler ve yıllar boyunca katlanırdı. Kendisi başkalarının hizmetinde çetin çalışma gününe, diz çökülerek yıkanan parkelere, başkalarının yağlı artıkları kirli çamaşırları ortasında erkeksiz ve avuntusuz yaşama, umuttan yoksun olma yüzünden, aynı zamanda her türlü hıçtan da yoksun olan, bilgisiz, inatçı, tüm acılara başkalarının acıları gibi kendi acılarına da boyun eğmiş bir yaşam oluşturmak üzere birbirine eklenen uzun çalışma günlerine dayandığı gibi çocuklarına indirilen kırbaçlara da dayanırdı. Zorlu bir çamaşırdan sonra yorgun olduğunu ve beli ağrıdığını söylemesi dışında yakınlığını hiç işitmemişti. Bir kız kardeşin ya da bir teyzenin kendisine kibar davranmadığını ya da mağrur davrandığını söylemek dışında herhangi bir kimse için kötü bir şey söylediğini hiçbir zaman işitmemişti. Buna karşılık şöyle iyice gönülden güldüğünü çok az işitmişti. Şimdi çocukları bütün gereksinimlerini karşılamaya başlayalı beri çalışmadığından biraz daha fazla gülüyordu. Jaco'ya odaya bakıyordu. Oda da değişmemişti. Daha rahat ama her şeyin zorlaşacağı bir daireye gitmek üzere alışkanlıkları bulunan bu daireyi, kendisi için her şeyin kolay olduğu bu mahalleyi bırakmak istememişti. Evet, aynı odaydı. Eşyalar değiştirilmişti. Şimdi daha düzgündü eşyalar. Eskileri gibi dökülmüyordu. Ama hep çıplak, hep duvara yapışıktılar. Hep karıştırırsın dedi annesi. Evet, tüm homurdanmalarına karşın içinde her zaman ancak gereken şeyler bulunan ve çıplaklığı kendisini büyüleyen büfeyi açmaktan kendini alamıyordu. Mutfak masasının içlerinde 2-3 gazete, iplikler, bir vesikalık fotoğraf ve kopuk düğmelerle dolu bir karton kutuyla bu evde yetinilen 2-3 ilaç bulunan çekmecelerini de açıyordu. Evet, fazlalık bile yoksuldu. Çünkü fazlalık hiçbir zaman kullanılmamıştı. Jaco iyi biliyordu ki kendisininki gibi nesnelerin bol olduğu normal bir eve de yerleşse, annesi ancak gerekli olanı kullanırdı gene. Biliyordu ki yanda annesinin bir küçük dolap, bir dar yatak, tahta bir tuvalet masası, bir hasır iskemleyle döşeli, perdesi tığ işi tek pencereli odasında kesinlikle hiçbir nesne bulamazdı. Olsa olsa bazı tuvalet masasının çıplak tahtası üzerinde bıraktığı top gibi yuvarlanmış küçük mendili bulurdu. İster lisedeki arkadaşların evleri olsun, ister daha sonra daha varlıklı bir dünyanın evleri, başka evleri gördüğü zaman onu en çok şaşırtan, odayı tıka basa dolduran vazoların, kupaların, heykelciklerin sayısı olmuştu. Onun evinde şöminenin üstündeki vazo derlerdi, saksı, çukur tabaklar ve bulunabilecek birkaç nesnenin adı yoktu. Dayısında ise tersine, Vosges'ların alazlanmış kum taşı övünçle gösterilir, Quimper takımlarda yemek yenilirdi. Kendisi her zaman ölüm gibi çıplak bir yoksulluk içinde cins atları arasında büyümüştü. Dayısında özel atları burgulardı. Bugün bile döşemesi yeni yıkanmış odada basit ve parlak eşyaların üstünde hiçbir şey yoktu. Yalnızca o gelecek diye servis masasının üstünde dövme bakırdan bir Arap sigara tablası, bir de duvarda PTT'nin takvimi vardı. Burada görülecek hiçbir şey yoktu, söylenecek şey azdı. İşte bunun için kendi gözüyle görüp tanıdığı dışında hiçbir bildiği yoktu. Babası konusunda da öyle. Baban mı? Kendisine bakıyor, dikkatini topluyordu. Evet, adı Henry'di ama gerisi? Bilmiyorum, başka adları yok muydu? Sanırım vardı ama anımsamıyorum. Birden dalgınlaşıyor, şimdi güneşin bütün gücüyle vurduğu sokağa bakıyordu. Bana benzer miydi? Evet, burnundan düşmüşsün. Gözleri açık renkti. Alnı da seninki gibi. Hangi yılda doğmuş? Bilmem. Ben 14 yaş büyüktüm.
Ya, sen hangi yılda doğdun?
Bilmiyorum. Aile defterine bak. Jacques odaya gitti. Dolabı açtı. Üç rafta havlular arasında aile defteri, aylık cüzdanı ve İspanyolca birkaç eski kağıt vardı. Belgeleri alıp döndü. O 1885'te doğmuş, sen de 1882'de. Ondan 3 yaş büyüksün. Ya, ben 4 sanıyordum. Çok zaman oldu. Babasını çok erken yitirdiğini, annesiyle kardeşlerin ona öksüzler yurduna verdiğini söylemiştin. Evet, kız kardeşini de. Ana babasının bir çiftliği vardı, öyle mi?
Evet. Alsacalıydılar.
Kuala Lumpur'da.
Evet, bizim de Şagara'da, çok yakındır.
Ana babasını kaç yaşında yitirmişti?
Bilmiyorum. Çok gençti. Kız kardeşi onu bırakmıştı. Kötü bir şey. Artık onları görmek istemiyordu.
Kız kardeşi kaç yaşındaydı?
Bilmiyorum.
Ya erkek kardeşleri en gençleri miydi?
Hayır, ikinci.
Ama o zaman kardeşleri onunla ilgilenemeyecek kadar gençti.
Evet öyle. O zaman suç onlarda değildi.
Hayır, kızıyordu onlara. Öksüzler yurdundan sonra 16 yaşında kız kardeşini çiftliğe dönmüştü. Onu fazla çalıştırıyorlardı. Çok fazla.
O da Şegara'ya geldi.
Evet, bize.
Onu orada mı tanıdın?
Evet. Gele başını sokaktan yana çevirdi. Jaco'ya bu yolda sürdürme gücünü bulamayacağını seziyordu. Ama o kendisi bir başka yön tuttu. Okuma bilmezdi. Anlarsın ya, öksüzler yurdunda hiçbir şey öğretmiyorlarmış. Ama sana savaştan yolladığı kartlar göstermiştim bana.
Evet.
M. Clasotta'dan öğrenmişti.
Ricom'da.
Evet, M. Clasotta şefti. Okuyup yazma öğretti ona.
Kaç yaşında?
20 yaşında sanırım. Bilmiyorum. Çok eskilerde kaldı bütün bunlar. Ama evlendiğimiz zaman şarapları iyi öğrenmişti. Her yerde çalışabilirdi. Kafalı adamdı. Jokoya'ya bakıyordu. Senin gibi.
Peki sonra?
Sonra mı? Sonra kardeşin doğdu. Baban Ricom'da çalışıyordu. Ricom onu Saint-Lapor'daki çiftliğine yolladı.
Saint-Aport bu?
Evet, sonra savaş çıktı. Öldü, mermi parçasını bana yolladılar. Babasının başını parçalamış olan mermi parçası aynı dolapta, aynı havluların ardında, cepheden gönderilmiş kartlarla birlikte küçük bir bisküvi kutusunun içindeydi. Kurulukları ve kısalıkları içinde ezbere söyleyebilirdi bu kartlarda yazılanları. Sevgili Lucy, iyiyim. Yarın konak yerimizi değiştiriyoruz. Çocuklara dikkat et, seni öpüyorum, kocan. Evet, bu taşınmalar sırasında göçmen çocuğu ve göçmen doğduğu gecenin dibinde Avrupa şimdiden topraklarını ayarlamaktaydı. Birkaç ay sonra hepsi birden patlayacak. Komorileri Saint-Aport'tan kovarak birini Cezayir'deki kol ordusuna, ötekini kucağında Seybozu'nun ısırıklarıyla şişmiş çocukla annesinin yoksul mahalledeki küçük apartmanına yollayacaktı. Siz hiç rahatınızı bozmayın anne. Henry döndüğü zaman gideriz. Büyük anne ise dimdik, ak saçları geriye toplanmış, gözleri açık renk ve sert. Kızım çalışman gerekecek demişti. Zuhaf birliğindeydi. Evet, Fas'ta savaşmıştı. Doğruydu, Jaco'yu unutmuştu. 1905'te babası 20 yaşındaydı. Dedikleri gibi Faslara karşı etkin askerlik yapmıştı. Jaco'ya birkaç yıl önce Cezayir sokaklarında karşılaştıkları zaman okulunun müdürünün anlattıklarını anımsıyordu. Levescu babasıyla aynı zamanda çağrılmıştı. Ama ancak bir ay aynı birlikte kalmıştı. Komeri'yi iyi tanıyamamıştı çünkü az konuşan bir adamdı. Yorgunluğa dayanıklıydı, suskun ama yaşanması kolay ve dürüsttü. Yalnız bir kez Komeri tepesi atmış görmüştü. Atlasın bir köşesinde, müfrezenin yerleştiği kayalık bir boğazın koruduğu bir küçük tepede, çok sıcak bir günden sonra, geceydi. Komeri ile Levescu boğazın aşağısında nöbeti alacaklardı. Seslenişlerine kimsecikler yanıt vermemişti. Ve bir yabani cırcır çitinin dibinde, arkadaşlarını başı devrilmiş, tuhaf bir biçimde aya dönmüş bir durumda bulmuşlardı. Önce başını tanıyamamışlardı. Tuhaf bir biçimdeydi ama çok basitti. Boğazlanmıştı. Ağzındaki o mor kabarıklık da cinsel organıydı. Bacakları ayrılmış, zuhaf pantolonu yarılmış, bedenini ve yarığın ortasında, ayın bu kez dolaylı ışığında, şu bataklığımsı birikintiyi o zaman görmüşlerdi. 100 metre ötede, bu kez iri bir kayanın ardında, ikinci nöbetçi de aynı durumdaydı. Alarm verilmiş, nöbetçiler iki katına çıkarılmıştı. Şafakta, ordugaha döndükleri zaman, Komeri ötekilerin insan olmadıklarını söylemişti. Lovescu düşünüyordu. Onlara göre insanların böyle davranması gerektiğini, kendi evlerinde olduklarını ve tüm yolları denediklerini söylemişti. Komeri inatçı havasına girmişti bir kere. Belki de ama yaptıkları kötü. Bir insan bunu yapmaz. Lovescu onlar için kimi durumlarda insanın her şeyi yapabilmesi ve her şeyi yok edebilmesi gerektiğini söylemişti.
Ama Comery azgın bir deliliğe kapılmış gibi haykırıyordu. Hayır, insan dediğin kendini tutar. İnsan budur. Yoksa... Sonra yatışmıştı. Ben, demişti boğuk bir sesle, ben yoksulum. Öksüzler yurdundan çıktım. Bana bu giysiyi giydirdiler, beni savaşa sürüklediler. Ama kendimi tutuyorum. Kendini tutamayan Fransızlar da var, demişti Levasco. O zaman onlar da insan değil. Sonra birden haykırmıştı. Pis ırk. Ne ırk? Hepsi, hepsi. Sonra kağıt gibi solgun çadırına girmişti. Jokya düşündükçe babası konusunda en çok şeyi şimdi görmez olduğu bu yaşlı ilkokul öğretmeninden öğrendiğini anlıyordu. Ama bu ayrıntı bir yana, annesinin sessizliğini sezdirdiğinden fazla hiçbir şey. Bütün yaşam boyunca çalışmış, buyruk üzerine öldürmüş, kaçınılmayacak her şeyi sineye çekmiş ama içinde bir yerlerde benliğinin çürümesini yatsıyan sert, kederli bir adam. Kısacası yoksul bir adam. Çünkü yoksulluk seçilmez ama sürdürülebilir. Ve annesinden edindiği azıcık bilgiyle aynı adamın 9 yıl sonra evli, 2 çocuk babası, biraz daha iyi bir durumda olarak ve seferberlik olup Cezayir'e çağrılışının ardından sabırlı eşi ve katlanılmaz çocuklarla birlikte yaptığı gece yolculuğunu, garda ayrılışını, 3 gün sonra da rıhtımların tonozları altında kışladan ayrılıp akşam kendisini hiç taşımamış olan denizin üstünde hiç görmemiş olduğu Fransa'ya gitmek üzere gemiye binmeden önce çocuklarını ve eşini kucaklamak için zuhaf bir kalabalığın kabarık pantolonlu, kırmızı, mavi güzelim üniforması içinde, Temmuz sıcağında, ne takkesi ne miğferi olduğundan, elinde hasır şapkası, birdenbire Belcourt'taki küçük daireye gelişini gözlerinin önünde canlandırmaya çalışıyordu. Onları var gücüyle çok kısa bir süre kucaklamış, sonra aynı yürüyüşte gitmişti. Karısı küçük balkonda hafiften el sallamıştı ona. O da koşusu içinde karşılık vermiş, geriye dönüp hasır şapkasını sallamış, sonra tozdan ve sıcaktan kül rengi sokakta yine koşmaya başlamış, daha ileride sinemanın önünde sabahın gözleri kamaştıran ışığı içinde bir daha hiç dönmemek üzere gözden silinmişti. Gerisine gelince tasarlamak gerekiyordu. Annesinin kendisine söyleyebilecekleri içinden değil, o tarihi ve o coğrafyayı düşünemezdi bile. Yalnızca denizin yakınında karada yaşadığını, Fransa'nın onun da hiç üzerinde dolaşmadığı şu denizin öte yanında olduğunu bilirdi. Ayrıca Fransa belirsiz bir gecede yitip gitmiş, karanlık bir yerde. Cezayir limanı gibi olduğunu tasarladığı, Marsilya denilen bir limandan varılırdı buraya. Burada çok güzel olduğu ve adına Paris denilen bir kent ışıldardı. Sonra bir de Alsace denilen bir bölge vardı. Kocasının ataları oradan gelmişlerdi. Bundan uzun zaman önce Cezayir'e yerleşmek üzere atlarını Alman denilen düşmanlardan kaçmışlardı. Bu bölgeyi de aynı düşmanlardan, özellikle Fransızlara karşı hem de hiçbir neden yokken her zaman kötü ve acımasız olan insanlardan geri almak gerekirdi. Fransızlar bu kavgacı ve amansız adamlara karşı kendilerini savunmak zorundaydı her zaman. Kendisinin Mahonlu ataları da gene çok uzun zaman önce, yerini pek bilemediği, ne olursa olsun çok uzak olmayan İspanya ile bir ada olduğunu bile bilemediği, hiç görmediğinden bir ada olduğunu bilmediği Mahon'da açlıktan kırıldıkları için gelip Cezayir'e yerleşmişlerdi. Bazı öteki ülkelerin atları dikkatini çeker, her zaman doğru söylemeyi başaramazdı. Ne olursa olsun Avusturya Macaristan'ı da Sırbistan'ı da hiç işitmemişti. Rusya'da İngiltere gibi zor bir attı. Arşidük'ün ne demek olduğunu bilmezdi. Sarajevo'nun dört hecesini hiçbir zaman bir araya getiremezdi. Savaş oradaydı, karanlık tehditlerle yüklü ama Cezayir'in yaylalarının üstüne çöken yıkıcı kasırgaların ya da çekirgelerin gelişi önlenemediği gibi, gökyüzünü kaplaması engellenemeyen bir kötü bulut gibi. Almanlar bir kez daha Fransa'yı savaşa zorluyorlardı. Acı çekilecekti. Bunun nedenleri yoktu. Fransa tarihini bilmezdi. Tarihin ne olduğunu da. Birazcık kendisininkini bilirdi. Zar zor da sevdiklerininkini. Sevdiklerinin de kendisi gibi acı çekmeleri gerekirdi. Gözlerinin önünde canlandırdığı dünyanın ve bilmediği tarihin karanlığına daha da koyu bir karanlık gelip yerleşmişti. Yalnız, terli ve yorgun bir jandarmanın elinde iç ülke ortasına gizemli emirler gelmiş, daha şimdiden bağ bozumu hazırlıklarının başlamış olduğu çiftliği bırakmak gerekmişti. Silah altına alınanları uğurlamak için Papaz Bongar'ına gelmişti. Dua etmek gerek demişti ona. O da yanıt vermişti. Evet Papaz Bey. Ama gerçekte işitmemişti dediğini. Çünkü yeterince yüksek sesle söylememişti. Ayrıca dua etme düşüncesi de gelmezdi usuna. Kimseyi rahatsız etmek istemezdi. Şimdi de kocası güzel, çok renkli giysisi içinde gitmişti. Yakında gene gelecekti. Herkes öyle söylüyordu. Almanlar cezalandırılacaktı. Ama bu arada iş bulmak gerekiyordu. Bereket versin bir komşu büyük anneye askeri fabrikanın fişek bölümünde kadınlara gereksinim bulunduğunu, hele üzerlerinde aile yükü de varsa asker eşlerine yiye tutulacağını söylemişti. Küçük karton tüpleri büyüklük ve renklerine göre yerleştirerek 10 saat süresince çalışma şansına kavuşacaktı. Büyük anneye para getirebilirdi. Almanlar cezalandırıp Henry geri dönünceye dek çocuklar yiyecek bulacaklardı. Elbette bir Rus cephesi bulunduğunu bilmiyordu. Cephenin ne demek olduğunu da. Savaşın Balkanlara, Orta Doğu'ya, gezegene yayılabileceğini de bilmiyordu. Her şey Fransa'da olup bitmekteydi. Almanlar buraya haber vermeden girmişler, çocuklara saldırmışlardı. Her şey orada olup bitiyordu gerçekten. Afrika birlikleri, bunlar arasında Comer'in olabildiğince çabuk getirilmiş, oldukları gibi o sözü edilen bölgeye, Marne'ye götürülmüş, onlara miğfer bulacak zaman da olmamıştı. Güneş Cezayir'deki gibi renkleri öldürebilecek ölçüde güçlü değildi. Öyle ki parlak ve şirin renklere bürünmüş, başlarına hasır şapkalar giymiş, Arap ve Fransız Cezayirliler, yüzlerce metre ötelerden görülebilen kırmızı mavi hedefler öbek öbek ateşe çıkıyor, öbek öbek öldürülüyor ve üzerine 4 yıl boyunca dünyanın dört bir yanından gelmiş, ışıklar saçan obüslere, boşuna kuşatmaları haber veren kocaman engeller gümbür gümbür öterken vınlayan otobüslerle çizgi çizgi bir gök altında, çamur inlere büzülüp metre metre yapışacakları dar bir alanı gübrelemeye başlıyorlardı. Ama o sırada in yoktu daha. Ateşin altında renk renk mum bebekler gibi eriyen Afrika birlikleri vardı yalnızca. Ve her gün Cezayir'in her köşesinde yüzlerce öksüz, daha sonra yaşamayı derssiz ve kalıtsız olarak öğrenmek zorunda kalacak olan Arap ve Fransız, babasız oğullar ve kızlar doğmaktaydı. Birkaç hafta geçmişti. Sonra bir pazar sabahı tek katın küçük iç sahanlığında merdivenle ışıksız iki tuvalet duvarda açılmış, sürekli krezol ile temizlenen ve sürekli pis pis kokan iki karı delik arasında Lucy Comery ile annesi iki basık iskemleye oturmuş, merdivenin yukarısında tepe camından gelen ışıkta mercimek ayıklıyor, bebek de küçük bir çamaşır sepetinin içinde kendi tükürüğüne batmış bir havucu emiyordu. Birdenbire merdivende elinde mektup gibi bir şeyle ciddi ve iyi giyinmiş bir bey belirmişti. İki kadın şaşırmış, aralarında duran bir tencereden aldıkları mercimekleri, ayıkladıkları tabakları bırakmışlar. Onlar ellerini silerken gelen bey sondan bir önceki basamakta durarak rahatsız olmamalarını söylemiş, Madame Comery'yi sormuştu. İşte bu, ben annesiyim demişti büyük anne. Bey de belediye başkanı olduğunu, acı bir haber getirdiğini, kocasının onur alanında öldüğünü, ölümüne ağlayan Fransa'nın aynı zamanda da kendisiyle övündüğünü söylemişti. Lucy Comery işitmemişti ama kalkmış, büyük bir saygıyla elini uzatıyordu ona. Büyük anne de doğrulmuş, eli ağzında, "Tanrım!" diye yineliyordu. Bey Lucy'nin elini avucunda tutmuş, sonra iki elinin içinde sıkmış, avutucu sözler söylemiş, sonra mektubunu vermiş, geri dönüp ağır adımlarla gitmişti. ''Ne dedi?'' diye sormuştu Lucy. ''Henry ölmüş, vurulmuş.'' Lucy mektuba bakıyor, açmıyordu. Ne okuduğuma bilirdi, ne annesi. Elinde çeviriyordu. Tek sözcük söylemeden, gözlerinde tek damla belirmeden, bilinmedik bir gecenin dibinde, bu uzak ölümü tasarlama gücünden yoksun. Sonra mektubu mutfak önlüğünün cebine koymuş, ona hiç bakmadan çocuğun yanından geçmiş, iki çocuğuyla paylaştığı odasına gitmiş, kapıyı ve avluya bakan pencerenin panjurlarını kapatmış, yatağa uzanmıştı. Uzun saatler boyunca kalmıştı burada. Hiç sesi çıkmadan, tek damla gözyaşı dökmeden, okuyamadığı mektubu cebinde sıkarak, karanlıkta anlamadığı mutsuzluğuna bakarak. Anne dedi Jaco'ya. Aynı havayla sokağa bakıyordu hep. Sesini işitmiyordu. Zayıf ve kırışık koluna dokundu. Gülümseyerek kendinden yana döndü o zaman. Hani şu babamın kartlarını, hastaneden yazdıklarını. Evet. Belediye başkanının gelmesinden sonra mı aldın? Evet. Bir obüs parçası başını yaralamış, kasap dükkanıyla ara hastaneler arasında gidip gelen kanlar, samanlar, pansumanlar, damlayan sağlık trenlerinden biriyle Saint-Bruges'e getirilmişti. Burada artık gözü görmediğinden el kararıyla iki kart yazmıştı. Yaralandım. Bir şey değil. Kocan. Birkaç gün sonra da ölmüştü. Hemşire, böylesi daha iyi. Kör ya da deli kalacaktı. Çok cesurdu diye yazmıştı. Sonra da obüs parçası. Aşağıda sokakta birerli kolda her yöne bakarak silahlı üç paraşütçüden oluşan bir kol geçmekteydi. İçlerinden biri siyahtı. Benekli postu içinde görkemli bir hayvan gibi iri çevik. Haydutlar için dedi annesi. Mezarına gittiğinde de sevindim. Ben fazla yaşlandım. Hem de uzak. Güzel mi? Ne? Mezar mı? Evet. Güzel. Çiçekler var. Evet. Fransızlar çok iyi. Söylüyordu, inanıyordu da ama kocasını fazla düşünmeden. Şimdi unutulmuştu o. Onunla birlikte geçmiş zamanın mutsuzluğu da unutulmuştu. Ve evrensel bir ateşin yaktığı bu adamdan, onda da evde de hiçbir şey kalmamıştı artık. Bir orman yangınında yanmış bir kelebek kanadının külleri gibi ele gelmez bir anı kalmıştı yalnızca. Yemek yanacak bir dakika. Annesi mutfağa gitmek üzere kalkmış, o da onun yerini almış, bunca yıldır değişmemiş, güneşte pul pul olmuş, soluk renkli dükkanları hep aynı kalmış olan sokağa bir de o bakmıştı. Yalnız karşıdaki tütüncü içi boş kamışçılardan oluşan perdesini çok renkli plastikten uzun kayışlarla değiştirmişti. Joko'ya güzelim basılı kağıt ve tütün kokusunun içine girip onur ve yiğitlik öyküleriyle coştuğu La Interpe'deki almak için geçerken çıkardığı özel sesi hala işitmekteydi. Sokak şimdi pazar sabahının canlılığını yaşamaktaydı. İşçiler yeni yıkanıp ütülenmiş ak gömlekleriyle üçer dörder gevezelik ederek serin gölge ve anason kokan kahvelere yöneliyorlardı. Hep yüzleri örtülü ama 15. Louis ayakkabılar giymiş eşleriyle birlikte Araplar geçmekteydi. Onlar da yoksuldu ama temiz giymişlerdi. Zaman zaman böylece pazarlıklarını giymiş koca Arap aileleri geçiyordu. İçlerinden biri 3 çocuk sürüklüyordu arkasından. Çocuklardan biri paraşütçü asker kılığına girmişti. Paraşütçü kolu da gene geçiyordu işte. Askerler gevşemiş, ilgisiz görünüyorlardı. Patlama tam Lucy Comer'in odaya girdiği anda gümbürdemişti. Çok yakın, çok güçlü görünüyor. Titreşimde bir türlü kesilmek bilmiyordu. Çoktandır işitilmiyormuş gibi geliyor. Yemek odasının lambası avize işi gören cam kabuğun dibinde titreyip duruyordu. Annesi odanın dibine, ta dibine gitmişti. Sapsarı, kara gözleri bastıramadığı bir ürpertiyle dolu, biraz titrek, ''Burada, burada'' diyordu. ''Hayır'' dedi Jack'ı. Sonra pencereye koştu. İnsanlar koşuyordu, nereye bilmiyordu. Bir Arap aile karşıdaki tuhafiyeci dükkanına girmiş, çocuklara çabuk olmalarını söylüyordu. Tuhafiyeci onları içeri alıyor, tokmağı çekerek kapıyı kapatıyor ve camın arkasında kalıp sokağa gözetliyordu. Bu sırada paraşütçü kolu soluk soluğa karşı yönden koşarak geri döndü. Arabalar ivedilikle kaldırımlar boyunca sıralanıp duruyordu. Birkaç saniyede sokak boşalmıştı. Ama eğilince Jaku'ya daha ileride Musset sinemasıyla tramvay durağı arasında kalabalığın büyük bir devinim içinde olduğunu gördü. Gidip bakacağım dedi. Prevost Parador sokağının köşesinde bir takım insanlar toplanmış bağırıp çağırıyordu. Fanilalı bir ufak tefek işçi bir kahvenin yanında bir araba kapısına yapışmış bir araba doğru bu pis bir ırk diyordu. Ona doğru yöneldi. Ben hiçbir şey yapmadım dedi Arap. Hepiniz işin içindesiniz imnetorlar. Sonra üstüne atıldı. Ötekiler onu tuttular. Jaku'ya araba benimle gelin dedi. Onunla birlikte şimdi çocukluk arkadaşı Berberinoğlu Jan'ın işlettiği kahveye girdi. Jan oradaydı. Aynıydı ama yüzü kırışmıştı. Ufak tefek, ince, yüzü kurnaz ve dikkatli. Hiçbir şey yapmadı dedi Jaku. Senin oraya al. Jan tezgahını kurularken araba baktı. Gel dedi. Arkada gözden silindiler. 5. ayrımın sonu. Sayfa 67.